Romalılara mektup 9. bölüme geldik. Pavlos, Romalılara yazdığı mektupta iyi haberi açıkladığı zaman, iman etmeyen Yahudilerden sık sık duyduğu itirazları yanıtlar. 1. bölümdeki selam sözünde kendini tanıtırken bile Pavlos, yaşamıyla bir parça olan iyi haberi açıklamaya başlar. Bölüm 2'de sünneti ve ruhsal yasası olmayan ama yasada istenen doğrulukta yaşayan uluslardan bir kişinin sünnetliliği ve ruhsal yasasıyla övünen ama yasaya uymayan bir Yahudi'yi gölgede bıraktığını belirtir. Romalılar bölüm 3'te bu konunun Yahudilerin düşüncelerinde uyandırdığı itirazları dile getirip yanıtlar. Konuyu geliştirirken aynı açıdan öne sürülen itirazlara Romalılar 4 ile bölüm 6'da yer verir. Bu itirazlara cevap verirken Pavlos, Tanrı'nın inayetine dayanan ve imanla kavuşulan doğruluk müjdesinin İbrahim ve Davut gibi eski antlaşma adamları için geçerli olduğunu açıklar. Kayrayla kurtuluşun kişinin günah işlemeyi sürdürmesine yol açtığı itirazına, kayrayla kurtuluşun günaha ölme yolu olduğu yanıtını verir bölüm 6'da. Bunu açıklarken, imanlının ruhsal yasa altında değil ama inayet altında olduğu için günah ona egemen kesilmeyeceğini belirtir. Kayra, günahın egemenliğini kırar. Bu konuysa kayrayla kurtuluş müjdesinin kişiyi yasasız olmaya ve dolayısıyla günah işlemeye yönlendirdiği itirazına yol açar. Pavlos buna yanıt olarak ruhsal yasanın zaman açısından kısıtlı olduğunu ve günahlı bir insanı düzelteceğine, onu daha çok günah işlemeye teşvik ettiğini belirtir. Bu durumun yasanın kutsal olmadığından değil, günahın korkunç ve sinsi gücünden ileri geldiğini açıklar. Kişinin içinde konut kurmuş olan günahın etkisinden kurtulması, ruhsal yasayla olanaklı olmadığını vurguladıktan sonra Pavlos, bunun Mesih'in çarmıhtaki kurtarma etkinliğinin, imanlının yüreğine uygulayan kutsal ruhun etkisiyle olanaklı olduğunu bildirir bölüm 8'de. Bundan sonraki ayetlerde Pavlos, İmanlı Mesih'in tekrar gelişindeki son kurtuluşunu, bedenin kurtuluşunu beklerken çektiği acılarda kutsal ruhun ona yardım ettiğini açıklar. Kutsal ruhun içinde konut kurduğu imanlının kurtuluşu ne kadar kesin olduğunu vurgular. Tanrı onu doğrulukla donatır, yüceliğe kavuşturur. En korkunç durumlarda bile kimse onu Tanrı'nın sevgisinden ayıramaz. Tanrı'nın insanlara olan sevgisine dayanan ve iman yoluyla kavuşulan böyle kesin bir kurtuluşa karşı öne sürülen en büyük itiraz önümüzdeki kesimde, yani Romalılar 9. bölümde ele alınır. Madem ki bu kurtuluş kutsal yazılarda İsrail'e vaat edildi, niçin İsrail halkının çoğu buna iman etmedi? Pavlos'un anlattığına göre ruhsal yasada buyrulan işlerin uygulanmasına değil, imana dayanan doğruluk ulusların da kurtuluşa kavuşmalarına yol açar. Peki bu durum İsrail'in Tanrı'nın seçilmiş halkı olmasını anlamsız kılmaz mı? Tanrı'nın onlarla olan antlaşmasını ortadan kaldırmaz mı? Onların ayrıcalıklarını ve sorumluluklarını geçersiz kılmaz mı? Bir Yahudi için bu itiraz iyi haberin gerçek olmadığını kanıtlamak için yeterli görünürdü. İsa Mesih'e iman eden bir Yahudi olarak Pavlos için bu itirazın yanıtlanması kaçınılmaz önem taşırdı. Roma'daki Mesih imanlılarının orada bulunan Yahudilere iyi haberi bildirmeleri için bu itiraza cevap vermeyi öğrenmeliydi. Pavlos mektubunun 9, 10 ve 11. bölümlerinde bu itirazı ayrıntılı bir yanıt vermeye koyulur. Bölüm 11'in sonunda Pavlos iyi haberi bildirmesini ve itirazları yanıtlamasını bitirir. Bölüm 12'de iyi haberin imanlının yaşamında nasıl uygulanması gerektiğini vurgulamaya başlar. 1'den 13'e kadar olan ayetlerde bunun kilise topluluğu kapsamında ve imanlılarla ilişkilerde yapılmasıyla ilgili konuları açıklar. 14 ile 21 ayetler arasındaki parçada imanlıya karşı kötülük yapanları nasıl karşılaması gerektiği konusu üzerinde durur. Bölüm 13'ün ilk 7 ayetinde imanlının hükümete karşı olan sorumluluğunu ortaya koyar. Bölümün geri kalan ayetlerinde imanlının başka imanlılara karşı nasıl davranması gerektiğini açıklar. Aynı konuyu bölüm 14'te sürdürür. Bu konuyu ise Romalılar 15. bölümün 13. ayetinde sona erdirir. Bu bölümün geri kalan ayetlerinde mektubu neden yazdığını anlattıktan sonra Roma'yı ziyaret etme tasarısını açıklar. Romalılar 16. bölümde Roma'ya giden bir imanlı bayanı tanıttıktan sonra Roma'da tanıdığı imanlılara selamlarını iletir Pavlus. Son bir uyarı sözünden sonra başka imanlıların selamlarını iletir. İyi haberin yüceliğini aklından geçirirken Pavlus'un yüreği şükranlarla dolar. Mektubu Tanrı'ya övgüler sunarak sona erdirir. İlk çağ Mesih imanlılarıyla Yahudi dinsel yorumcular arasında en çok tartışılan konu şuydu. Tanrı İsrail'i neden seçti? Tanrı'nın onlara verdiği rol neydi? Yahudi ve Yahudi olmayanları kapsayan bir kurtuluş yolu Tanrı'nın İsrail'e verdiği sözü tutmadığı anlamına gelmiyor muydu? Dinsel yorumcuların Mesih inancını anlamalarını hemen hemen olanaksız kılan durum onların sevap anlayışlarıydı. Buna göre kişi ruhsal yasanın buyruklarını tutarak kendisine sevap kazandırabilirdi. Tanrı'nın insanlara gösterdiği her iyilik birisinin sevabına ödüldü. Her cezalandırma ise birisinin kötülüğüne karşılıktı. Yargı gününde kişinin iyi işleriyle kötü işleri tartılacaktı. İyi işleri kötü işlerinden daha çok olan kişi doğru çıkacaktı. İnsanlar yeryüzündeyken Tanrı'nın önünde hesapları ne durumda olduğunu hiçbir zaman bilemezdi. Kurtulacaklarından da emin olamazlar çünkü ileride işleyecekleri bir günah hesaplarını alt üst edebilirdi. Bu sevap inancı öyle aşırı boyutlara ulaşmıştı ki Tanrı'nın dünyayı yaratması birisinin ileride kazanacağı sevaba dayandığını sandılar. Oysa aralarında kimin sevap olduğu konusunda görüş birliği yoktu. Bazılarına göre Tanrı dünyayı yarattı çünkü İsrail'in ruhsal yasayı tutmayı kabul edeceğini önceden gördü. Tanrı'nın İsrail'i seçmesinin sevaba dayandığı inancındaydı dinsel yorumcular. Oysa kimin sevabı olduğu konusunda görüş birliği yoktu. Kimilerine göre İbrahim'in, kimilerine göre Yakub'un, bazılarına göre Musa'nın, bazılarına göre Harun'un, kimilerine göre de 12 kuşağın, kimilerine göre ise dindar İsrail kadınlarının sevabıydı bu. Dinsel yorumcular İbrahim, İshak, Yakup ve 12 oğlunun sevabı nedeniyle Yahudi inancını bırakanlarla aşırı günahlılardan başka bütün Yahudilerin kurtulacaklarını öğretirdi. Oysa Mesih imanlılarının yaydıkları müjde birçok Yahudinin hüküm giyeceğini belirtmekle kalmıyor, bundan daha da ileriye giderek Yahudi olmayanların kurtulacağını bildiriyordu. Bir Yahudi için ulusların Tanrı tarafından kabul edileceği öne sürülmesi bir sövgü, bir küfürdü. Pavlos Tanrı'nın kendisini uluslara gönderdiğini söyleyince Yahudiler onu öldürmeye çalıştı. Mesih imanlısı bir Yahudi olan Petros, Tanrı'nın adam kayıran olmadığını, her ulusun içinde Tanrı korkusuyla yaşayan ve doğruluk uygulayan kişinin onun tarafından kabul edildiğini anlamakta güçlük çekiyordu. Bu sorun karşısında Pavlos Romalılara yazdığı mektupta dünyadaki insanların ikiye ayrıldığını belirtmeye çalışır. Bir yandan günahtan dönüp iman ederek doğruluk doğrultusunda Tanrı ile yakın bir ilişkiye girenler, diğer yandan günahtan dönmeyip Tanrı'nın öfkeli yargısı altında kalanlar. Elçi Pavlos hem eski antlaşmanın bildirisine göre hem de yapılan gözlemlere göre bu iki insan grubunda hem Yahudilerin hem de Yahudi olmayanların bulunduğunu bildirir. Kendilerine tanrısal bildirilerin emanet edildiği için Yahudilerin ayrıcalıkları vardı ama Tanrı'yı reddederlerse, ona iman etmezlerse, onun yolundan yürümezlerse buna daha sorumlu tutulup daha çok öfkeli yargıya uğrayacaklardı. İnsanlar iman yoluyla doğrulukla donatılır. Yahudilerin iman etmek için diğer insanlardan fırsatları daha çok olduğundan Tanrı yolunu bırakırlarsa giyecekleri hüküm de çok daha ağır olacaktı. Kurtuluş yoluyla ilgili başka sorunları ele aldıktan sonra Pavlos bölüm 9'da bölüm 3'te değindiği soruna döner. Kişinin kurtuluşu Yahudi olup olmadığına dayanmazsa İsrail'in Tanrı'nın seçtiği ulus olmasının anlamı nedir? Bölüm 9'da soruna verdiği yanıt Tanrı'nın kendisinin olanı dilediği gibi kullanmaya yetkisi olduğu doğrultusundaydı. Şimdiye kadar söylediklerimin kısa bir özetini tekrar vereyim. Romalılar 1. bölümden 8. bölüme kadar olan kesimler doktrinseldir, yani öğreti bölümleridir. Romalılar 9'dan 11 bölüme kadar olan kesimler çağsaldır. Romalılar 12'den 16. bölüme kadar olan kesimler de görevdir. Romalıların ilk 8 bölümü imanı vurgular. 9-11. bölümler umudu vurgular. 12'den 16. bölüme kadar olan kesimler sevgiyi vurgular. Romalılara bakmanın başka bir yolu daha vardır. 1. bölüm kurtuluşu, 2. bölüm ayrılmayı ve 3. bölüm ise hizmeti ele alır. Romalıların ilk 8 bölümü imanı vurgular. 9-11 bölümler umudu vurgular. 12-16. bölümler sevgiyi vurgular. Romalılara bakmanın başka bir yolu daha vardır. 1. kesim kurtuluşu, 2. kesim ayrılmayı, 3. kesim ise hizmeti ele alır. Pavlos, Romalıların ilk 8 bölümünü bitirdi ve kurtuluşu geniş bir temele koydu. Çünkü insanlığın tamamı kayıptır. Romalılar 3.23'te Pavlos, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı kurtuluşu herkes için erişebilir bir şey kıldı. Bunun için bir tek temel gerekiyordu. O da Rab İsa Mesih'e imandır. Pavlos şimdi 2. ana bölümü ele almaya hazırdır. Bazıları bu bölümün bir ek bölüm olduğunu söyleyerek fazla önem vermemeye çalışmışlardır. Diğerleri onun bir parantez olduğunu, aslında pek uygun olmadığını söyleyerek önemini olduğundan daha az göstermeye çalışırlar. Ancak sadece uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda mektubun mantığı ve öğretisi için yaşamsal önem taşır bu kesim. 8 ve 12. bölümlerin birbirleriyle iki vagon gibi birleştirilebileceği bir anlam vardır. Ama Pavlos Romalıları yazdığında bir yük treni oluşturmuyordu. Romalılar bir yük treni değil, akan bir ırmaktır. Romalılar 9-11. bölümler bu mektuptan asla çıkarılamaz, ayrı tutulamaz. 9-10-11. bölümler mektubun önemli parçalarıdır ve gerçek yorum için önemlidirler. Bu bölümün önemini bildiren belirli bazı özellikler vardır. Bunlar 1- psikolojik etken, 2- tarihsel etken, 3- doktrinsel, yani öğreti etkenidir. Psikolojik etken, elçi Pavlos'un kişisel deneyimiyle bağlantılıdır. Romalıların habercinin kafasından, Galatyalılara mektubu ise onun kalbinden çıktığını söylemek yanlış bir şeydir. Pavlos'un yüreği 9. bölümün başlangıcında, hatta bu bölümün tamamı boyunca açılmıştır. 8. bölüm ile 9. bölüm arasında büyük bir boşluk vardır. 8. bölüm Rabbimiz Mesih İsa'daki Tanrı'nın sevgisinden hiçbir ayrılık olamayacağı konusunda zafer ve sevinç dolu yüksek bir düzeyde sona erer. 9. bölüm çaresizlik ve üzüntünün alçak düzeyiyle açılır. Haberci Pavlos'un kalbinin kırılmasına neden olan bir konu değişimi olduğu bellidir. Metni ele aldığımızda bunu göreceğiz. Tarihsel etkene baktığımızda Pavlus'un zamanındaki eşsiz konum ve sorunu göz önünde bulundurur. Günümüzdeki imanlılar topluluğu, yani kilise, Yahudi olmayan uluslardan oluşmaktadır. Ne yazık ki çok az Yahudi Hristiyan vardır. Pavlos, Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi sorusuna şu yanıtı verir Romalılar 11.1'de. Kesinlikle hayır. Tanrı'nın ulusuna verdiği vaatlerin o ulus için gerçekleşeceğini gösterecektir. Ayrıca Tanrı'nın kilise içinde belirli vaatler verdiğini ve günümüzde kiliseyi oluşturmaları için hem Yahudi hem de Yahudi olmayanlardan seçilmiş bir halkı çağırdığını gösterecektir. Bu peygamberlik yorumunun aslında, değerli dostum, çözülmesinin zor bir noktasıdır. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. "Kardeşler, beni dinleyin," dedi. Simon, Tanrı'nın diğer uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, "Bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkılmış konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, bana ait olan tüm uluslar Rabbi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor." Habercilerin İşleri 15. bölüm 13-18. ayetlerde. Yakup, Tanrı'nın kendi ismi için bir halk çağırmakta olduğunu çok açık bir şekilde bildiriyor. Bu sonuca vardığında kiliseyi yeryüzünden alacak ve yeniden İsrail'e dönecektir. İmanlılar topluluğu yeryüzünden alınacaktır. Ondan sonra Rab kendi halkına dönecektir. Ama o zamanda bile Tanrı'nın Yahudi olmayan uluslarla işi bitmemiştir. O sırada kurtulan bütün Yahudi olmayan kişilerin İsrail'le birlikte İsa Mesih'e iman ederek krallığa gireceği ve Tanrı'nın krallığının yeryüzünde kurulacağı bize söylenmiştir. Bu, görmezlikten gelinemeyecek olan tarihsel etkindir. Bir de doktrinsel etken vardır. Doktrinsel etken, doğru çağsal yorum ve Tanrı'nın egemen amaçlarıyla ilgilidir. Paulus, Romalılar ilk 8 bölümde kayradan yüceliğe, günah, kurtuluş ve kutsallaştırılma gibi harika konuları işlemiştir. Bu çağda ulus, ayin ve törenlerin Tanrı önünde bir ağırlığı, bir değeri yoktur. Tanrı'nın insandan kabul ettiği tek şey imandır. Hangi ırktan gelirse gelsin, hangi ulustan gelirse gelsin, ne durumda olursa olsun, herkes merhamet kayra bulabilir. Bu eski antlaşmada verilen özellikleri sanki ortadan kaldırıyor gibidir. Ama Pavlos buna yanıt verecektir ve şu retorik soruyla başlar. Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Yanıtı tabii ki bunu yapmadığıdır. Hatırlayacağınız gibi Pavlos bu mektuba müjdenin önce Yahudiler için olduğunu söyleyerek başlamıştır. Romalılar 1:16'da. Bence bunun anlamı kronolojik olarak önce Yahudilere vermiş olduğudur. 9-12. bölümler çok önemli bir bölümdür Romalılar mektubunun. Hristiyan doktrinini ele almıyor olabilir ama kutsal kitabın Tanrı'nın İsrail'le olan işinin bitmediğini ortaya koyan peygambersel bir bölümünü ele almaktadır. Romalılar 9. bölümde Tanrı'nın İsrail'i geçmişte ele aldığından söz eder. Romalılar 10. bölümde Tanrı'nın İsrail'i şimdi ele alışını ve 11. bölümde İsrail'i bir ulus olarak, gelecekle ilgili olarak ele alır Paulus. Tanrı'nın geçmişte onları ele alışı, onların çok üstün niteliklerinden ya da üstün çabalarından ya da üstün bir halk olduklarından kaynaklanmıyordu. Tam tersine Tanrı'nın davranışlarının tümü onun egemen iradesinde bulunuyordu. İsrail ve bütün diğerleriyle, sizinle ve benimle, merhamet aracılığıyla etkinliktedir. Luther'in sözleri bu bölüme uygun bir giriş oluşturur. Acı çekme, çarmıh ve ölüm acılarını çekmeyen, önceden bilinme, yani kayrayla seçilme konusunu ona zarar vermeden ve Tanrı'ya karşı içinde içinsel düşmanlık olmadan ele alamaz. Bu yüzden daha süt emen bir bebeksen et yememeye dikkat et. Burada bakacağımız noktalar çok kuvvetli bir ilaçtır. Romalılar 9. bölüm 1. ayette Mesih'te gerçeği söylüyorum diyor Pavlus, yalan konuşmuyorum. Kutsal ruhun aydınlattığı vicdanım bana tanıklık ediyor. Başka sözlerle Pavlus şöyle diyor. Mesih'te gerçeği söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Kutsal ruhta vicdanım benimle birlikte tanıklık etmektedir. Pavlus'un bu girişi epey resmi geliyor ancak bunu yazdığında kendi halkının bir düşmanı olmakla suçlandığını hatırlamalısınız. Elçilerin İşleri 23:12'de bizlere ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar diyor. Paulus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diyerek yemin ettiler denilmiştir. Şimdi Paulus sık kullandığı bir söz olan gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum sözünü kullanıyor. Paulus Yahudilerin dua evleri olan sinagoglarda yaptığı tartışmaları akla getirince bunların kendisine getirdiği derin üzüntüyü dile getirir. Dinmek bilmeyen bu acı onların kendi mesihleri olan İsa'yı kabul etmemeleriydi. Mektubu okuyacak olan Roma'daki Mesih imanlılarının bu derin üzüntüyü yadırgayacağı ya da onu anlamayacağı düşüncesiyle Paulus ayet 1'de bunu dile getirdiğinde hiçbir abartmada bulunmadığını vurgular. Asıl metinde Mesih'te gerçeği söylüyorum biçiminde olan Mesih'te gerçeği söylüyorum sözünün anlamı geniştir. Mesih imanlısı olarak Mesih imanlısına yakışır biçimde gerçeği söylediği anlamlarını kapsar. Bunun yanı sıra Mesih'in verdiği güçlü Mesih aracılığıyla gerçeği söylediği anlamlarını da içine alır. İsa Mesih ne demişti? Yol, gerçek ve yaşam benim. İsa Mesih ile ilişkide olan imanlının gerçeği konuşması elbette ki beklenir. İblis ise hiçbir zaman gerçekten yana olmadı çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylerken içinde bulunanı söyler çünkü yalancıdır ve yalanın babasıdır diye okuyoruz Yuhanna 8:44'te. Şeytana bağlı insanın yalan söylemesi doğaldır. Şeytandan kurtulup Mesih'e bağlanan Paulus yalan konuşmadığını söyleyebilirdi. Paulus gerçeği söyleyip yalan konuşmadığından emindir. Çünkü vicdanı bu konuda kendisine tanıklık eder. Paulus için vicdan sadece bir işin doğru olup olmadığı bilinci değil. Bundan çok daha ileriye kutsal ruhun verdiği kutsallık anlayışına göre yaşamı eleştiren tanrısal bir ölçüydü. Kutsal ruhun aydınlattığı vicdanım bana tanıklıkta bulunuyor diye çevrilen söz aslında kutsal ruhta vicdanım benimle birlikte tanıklık ediyor biçimindedir. Kutsal ruh Paulus'un vicdanını, varlığını etkilemekteydi. Kutsal ruh Paulus'ta bulunduğu için vicdanının değerlendirmesi doğruydu. Kutsal ruh aracılığıyla vicdanı gerçek bir ölçüye göre onu uyarmaktaydı. Bu nedenle ayet 2'de değindiği derin üzüntü konusunda vicdanı doğru tanıklık verdiğini vurgulayabilir. Derin üzüntü içindeyim diyor ayet 2'de. Yüreğimdeki acı dinmek bilmiyor. Büyük habercinin kendi ulusu için çektiği acıyı anlamamız olanaksızdır. Onların kendisine sürekli olarak zulüm etmeleri karşısında sabrı bunun bir belirtisidir. Mesih ve Hristiyanlık hakkında neler hissettiklerini biliyordu çünkü bir zamanlar kendisi de öyleydi. Eskiden bir ferisiydi, bir liderdi. Kendisi gibi Mesih'e gelmelerinin özlemini çekiyordu. Kardeşlerim ve soydaşlarım için ben kendim lanetle Mesih'ten koparılıp atılmayı dileyecek hale geldim diyor Romalılar 9 ayet 3'te. Başka sözlerle Paulus burada kardeşlerimin bedene göre akrabalarım olan kişilerin uğruna kendimin lanetlenip yani yıkıma adanıp Mesih'ten uzaklaştırılmasını isterdim ama bu mümkün değil diyor. Paulus 8. bölümde kimsenin bizi Mesih İsa'daki Tanrı'nın sevgisinden ayıramayacağını söylemişti. Şimdi keşke lanetlenseydim diyor. İnsanın, Paulus kardeş, bu söylediğim boş bir hayaldir. Çünkü bir insanın lanetlenemeyeceğini daha önce söyledin. Öyleyse bu sadece lafın gelişidir. Öyle bir şey söylediğinde içten olamazsın diyesi geliyor. Ancak Paulus her zaman içtendi. Sırf laf olsun diye konuşmazdı. Bu yüzden onun, çünkü ben de bir zamanlar tıpkı kardeşlerim gibi Mesih'ten uzak lanet altındaydım. Mesih'te olduğum için lanetlenmeyeceğimi biliyorum. Onların da Mesih'i tanıyıp benim şu anki durumuma gelmelerini istiyorum dediğine inanıyorum. Kutsal sözde hem Mesih'in hem de Paulus'un ne kadar çok sevgileri olduğunu tahmin etmek kolay değildir. Musa peygamber de Çıkış 32, 31, 32'de aynı duyguları dile getirmişti. Sonra Rab'be dönerek, "Çok yazık, bu halk korkunç bir günah işledi," dedi. "Kendilerine altın put yaptılar. Lütfen günahlarını bağışla ya Rab, yoksa yazdığın kitaptan benim adımı sil," dedi. Bu her iki kişi de halklarının kurtuluşlarını istiyor büyük bir özlemle. Bu da onların insanlarına karşı duyduğu sevgiyi önümüze seriyor. Bu da doğaldır. Tanrı'nın sevgisini gönenen insan, diğer insanların da, özellikle de kendi halkının da bu sevgiyi gönenmelerini ister. Böyle bir özveride bulunmaya hazır bir sevgiyle ulusunu seviyor musun? Halkına bu kadar acıma duyuyor musun? Halkın için dua, onların iyilikleri, sonsuz yaşam bulmaları için dua ediyor musun? Bağışlanmaları için Rab'be böyle yakarıyor musun? Rab bu gibi duaları seviyor. Ve benim de yürekten duam, yakarım budur halkım için.